İnsan ne yana baksa Allah'ın varlığını gösteren bir delille karşılaşır. Dev galaksilerden gözle görünmeyen hücrelere, doğadaki canlılardan kendi bedenimize kadar her şey bize Allah'ın sonsuz kudretini gösterir. Ancak insanın bunları görmesi için bir tek şey yapması gerekir: düşünmek. Düşünen insanlar için.
Allah bundan 14 asır önce tüm insanlara yol gösterici olarak Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Kur'an'ın nuru o devirde tam bir dejenerasyon ve kaos içinde bulunan Arap toplumunu mucizevi bir biçimde değiştirecekti. Araplar İslam'dan önce kendi yaptıkları putlara tapınan, savaşmayı ve kan dökmeyi bir meziyet zanneden, gururları uğruna kendi çocuklarını bile öldürebilen barbar bir kavimdi. Ancak İslam'la birlikte insanlığı, saygıyı, sevgiyi, merhameti, adaleti ve medeniyeti öğrendiler. Sadece Araplar değil, İslam'ı kabul eden her toplum, cahiliyenin karanlığından sıyrılarak Kur'an'daki hikmetlerle aydınlandı. Kur'an'ın insanlığa öğrettiği hikmetlerden biri de bilimsel düşünceydi. Bilimsel düşüncenin temelinde merak duygusu yatar. İnsanlar evrenin ve doğanın nasıl işlediğini merak ettikleri için araştırır ve dolayısıyla bilimle ilgilenirler. Ancak çoğu insan bu meraktan yoksundur. Onlar için evrenin ve doğanın sırları değil, sadece kendi küçük dünyevi menfaatleri ve tutkuları önem taşır. Bu şekilde düşünen insanların egemen oldukları toplumlarda bilim gelişmez. Tembellik ve umursamazlık hakim olur. Kur'an'dan önceki Arap toplumu da bu şekildeydi. Ancak Kur'an ayetleri onları belki de hayatlarında ilk kez düşünmeye, araştırmaya ve zihin çalıştırmaya davet etti. Kur'an'ın ilk vahyedilen surelerinin birinde Allah, Arapların her gün gördükleri deveye dikkat çekiyor ve ardından şöyle buyuruyordu: "Bakmıyorlar mı o deveye, nasıl yaratıldı? Göğe nasıl yükseltildi? Dağlara nasıl oturtulup kuruldu? yere nasıl yayılıp döşendi. Artık sen öğüt verip hatırlat. Sen yalnızca bir öğüt verici, bir hatırlatıcısın. Kur'an'ın daha pek çok ayetinde insanlara duayı incelemeleri ve buradan dersler çıkarmaları emredilir. Çünkü insan Allah'ı ancak onun yarattıklarını inceleyerek tanıyabilir. Bu nedenle bir Kur'an ayetinde Allah Müslümanları göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünen insanlar olarak tarif eder. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikreder ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ve derler ki, Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın, sen pek yücesin, bize ateşin azabından koru. İşte bundan dolayıdır ki, bilimle uğraşmak bir Müslüman için çok önemli bir ibadettir. Allah Kur'an'ın pek çok ayetinde Müslümanlara gökyüzünü, yeryüzünü, canlıları veya kendi varlıklarını incelemeleri ve bunlar üzerinde düşünmelerini emreder. Ayetlere baktığımızda temel bilim dallarının hepsine Kur'an'da işaret edildiğini görürüz. Örneğin Allah Kur'an'da astronomi bilimini şöyle teşvik eder. O, biri diğeriyle tam bir uyum içinde 7 gök yaratmış olandır. Rahman'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çatlaklık görüyor musun? Bir diğer Kur'an ayetinde hem astronomi bilimi hem de yeryüzünün ve yer şekillerinin incelenmesi, yani jeoloji bilimi, şöyle teşvik edilir. Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Biz onu nasıl bina ettik ve onu nasıl süsledik? Onun hiçbir çatlağı yok. Yeri de nasıl döşeyip yaydık? Onda sarsılmaz dağlar bıraktık ve onda göz alıcı ve iç açıcı her çiften bitirdik. Bunlar içten Allah'a yönelen her kul için hikmetle bakan bir iç göz ve bir zikirdir. Kur'an'da botanik, yani bitki bilimi ise şöyle teşvik edilmektedir. O, gökten su indirendir. Bununla her şeyin bitkisini bitirdik. Ondan bir yeşillik çıkardık. Ondan birbiri üstüne bindirilmiş taneler türetiyoruz. Ve hurma ağacının tomurcuğundan da yere sarkmış salkımlar, birbirine benzeyen ve benzemeyen üzümlerden, zeytinden ve nardan bahçeler kılıyoruz. Meyvesine ürün verdiğinde ve olgunluğa eriştiğinde bir bakıverin. Şüphesiz inanacak bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır. Zoolojiye, yani hayvan bilimine ise bir Kur'an ayetinde şöyle dikkat çekilir. Sizin için hayvanlarda da elbette ibretler vardır. Arkeoloji ve antropoloji bilimlerine işaret eden bir Kur'an ayeti ise şöyledir. Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Böylece kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler. Bir diğer Kur'an ayetinde insanın kendi bedeninde ve ruhunda Allah'ın delilleri olduğuna şöyle dikkat çekilir. yeryüzünde kesin bir bilgiyle inanacak olanlar için ayetler vardır. Ve kendi nefislerinizde de. Yine de görmüyor musunuz? Görüldüğü gibi Allah Kur'an'da Müslümanlara bilimin her türlüsünü emretmektedir. Nitekim bu nedenle İslam'ın tarihteki yayılması aynı zamanda bilimsel düşüncenin de yayılması anlamına gelmiştir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed İslam'ı anlatmaya başladığında, Araplar batıl inançlar uğruna birbirleriyle çatışan bir kabileler topluluğuydu. Ancak Kur'an'ın nuruyla birlikte batıl inançlardan kurtuldular ve aklın yolunu izlemeye başladılar. Bunun sonucunda dünya tarihinin en şaşırtıcı gelişmelerinden biri oldu. Ve İslam, küçük bir şehir olan Medine'den çıkarak birkaç on yıl içinde Afrika'dan Orta Asya'ya kadar yayıldı. Önceden tek bir şehri bile uyum içinde yönetemeyen Araplar, İslam'la onurlandıktan sonra bir dünya imparatorluğunu yönetir hale geldiler. Amerikalı İslam uzmanı Profesör John Esposito, İslam, The Straight Path adlı kitabında İslam'ın yükselişindeki bu mucizevi yönü şöyle belirtir.
İslam'ın yayılmasındaki en çarpıcı yön, inanılmaz hızı ve başarısıydı. Batılı tarihçiler bunu hayranlıkla izlemişlerdir. Tek bir 10 yıl içinde Arap güçleri Bizans ve Pers ordularını yenerek Irak, Suriye, Filistin, İran ve Mısır'ı fethettiler. Ve Müslüman orduları tahrip eden değil, inşa eden bir güç oldular. Hem başarılı fetihçiler, hem de başarılı yöneticiler olarak tarihe geçtiler.
Başta Türkler olmak üzere farklı milletlerin İslam'ı gönüllü olarak kabul etmesi, İslam İmparatorluğu'nun sınırlarını daha da büyüttü ve bu devleti dünyanın o dönemdeki en büyük gücü haline getirdi. Bu imparatorluğun en önemli yönlerinden biri de o döneme kadar tarihte eşi görülmemiş bir bilimsel yükselişe sahne olmasıydı. Avrupa'nın karanlık çağları yaşadığı bir devirde, İslam dünyası tarihin o döneme kadar gördüğü en büyük bilim mirasını oluşturdu. Tıp, matematik, geometri, astronomi ve hatta sosyoloji bilimleri tarihte ilk kez sistemli bir biçimde geliştirildi. Bazı yorumcular bu İslami bilimsel yükselişi eski Yunan kaynaklarının etkisine bağlamak isterler. Oysa İslami bilimin asıl kaynağı Müslüman bilim adamlarının kendi deney ve gözlemleriydi. Orta Doğu tarihi uzmanı Profesör Bernard Lewis, The Middle East adlı kitabında bu konuyu şöyle açıklar.
Orta Çağ'daki İslami bilimin başarısı, Yunan öğretisinin korunması veya Uzak Doğu'dan gelen özelliklerin özümsenmesiyle sınırlı değildir. Orta Çağ İslami bilim adamlarının modern dünyaya aktardıkları miras, büyük ölçüde kendi çabalarına ve katkılarına dayanmaktadır. Yunan bilimi daha çok teorik düzeydedir. Orta Çağ'daki Orta Doğulu İslami bilimse çok daha pratiktir. Tıp, kimya, astronomi ve ziraat gibi alanlardaki klasik bilgiler, yeni deneyler ve gözlemlerle düzeltilmiş ve zenginleştirilmiştir.
o dönemdeki Müslüman bir bilim adamının özel günlüğüne yazdığı satırlar, Kur'an'a dayalı bilim anlayışının ne denli canlı olduğunu göstermesi açısından dikkat çekicidir.
Sonra 1,5 yıl boyunca kendimi çalışmaya adadım. Mantık ve felsefenin bütün konularını öğrendim. Bu zaman boyunca tüm gece hiç uyumaz ve gündüz vakti de yine çalışmaya devam ederdim. Çözemediğim bir problem olduğunda camiye gider, yere kapanır ve alemlerin Rabbine dua ederek bana sırlarını açmasını ve zor gelen şeyleri kolaylaştırmasını isterdim. Sonra gece vakti yeniden eve gider, önüme bir lamba koyar ve yeniden yazmaya ve çalışmaya koyulurdum. Bu şekilde tüm bilimlerde uzmanlık kazanıncaya kadar devam ettim.
Müslüman bilim adamlarının çoğunun yetiştiği Endülüs, özellikle tıp alanında çok büyük yeniliklerin ve atılımların beşiği olmuştu. Müslüman hekimler farmakoloji, cerrahi, göz, doğum, fizyoloji, bakteriyoloji ve hijyen gibi çok geniş sahalarda eğitim görmüşler, modern bilimin temelini oluşturacak önemli keşiflerde bulunmuşlardı. İşte bunlardan bazıları. İslam dünyasının bu yüksek bilim kültürü, Batı'nın Rönesansı'na da zemin sağladı. Müslüman bilim adamları, Allah'ın yarattıklarını incelemenin, onu tanımanın bir yolu olduğu bilinciyle hareket ediyorlardı. Bu bilincin Batı dünyasına taşınması, Batı'nın ilerlemesini başlattı. Orta Çağ Avrupa'sında Katolik Kilisesi'nin oluşturduğu bir taassup düzeni hakimdi. Kilise, özgür düşünceyi engellemiş ve bilim adamlarını baskı altına almıştı. İnsanlar sadece farklı inançlara ya da fikirlere sahip oldukları için Engizisyon tarafından cezalandırılabiliyor, kitapları yakılıyor, kendileri ise idam ediliyordu. Orta Çağ'daki bu skolastik baskı tarih kitaplarında sık sık dile getirilir. Ancak bazıları bu gerçeği yanlış yorumlar ve Orta Çağ Kilisesi ile çatışan bilim adamlarını da dine karşı gibi gösterirler. Oysa gerçekte kilise taassubuna karşı çıkan bilim adamları dindar insanlardı. Dine değil, kilisenin dogmalarına karşıydılar. Örneğin dünyanın döndüğünü söylediği için kilise tarafından cezalandırılmak istenen ünlü astronom Galileo, tabiat hiç şüphesiz Allah'ın hiç vazgeçemeyeceğimiz, okunması gereken diğer bir kitabıdır diyordu. Modern bilimi kuran diğer bilim adamları da hep dindar kişiliklerdi. Modern astronominin kurucusu sayılan Kepler, neden bilimle uğraştığını soranlara, "Amacım, yaratıcının eserlerindeki lezzeti tatmaktır," demişti. Tarihin en büyük bilim adamlarından biri olan Newton ise bilimsel araştırmalarındaki hedefini şöyle açıklıyordu. Amacım Allah'ı bulup tanımaktır. Modern matematiğin kurucusu sayılan büyük dahi Pascal ise şöyle diyordu. Allah matematikten elementlerin düzenine kadar her şeyin yaratıcısıdır. Ve bu nedenle bunları inceliyoruz. Modern kimyanın öncülerinden biri olan termometrenin mucidi von Helmont, bilimin inancın bir parçası olduğunu belirtmişti. Modern paleontolojinin kurucusu olan George Cuvier, fosilleri yaratılışın geçmişteki kanıtları olarak görmüş ve canlı türlerini Allah'ın yarattığını açıklamıştı. Biyolojik sınıflandırmayı ilk kez sistematize eden Carl Linnaeus, yaratılışı savunmuş ve doğadaki düzenin Allah'ın varlığının önemli bir kanıtı olduğunu belirtmişti. Genetiğin kurucusu rahip Gregor Mendel de yaratılışı savunmuş ve kendi devrinde gündemde olan Darwinizm ve Lamarckizm gibi evrim teorilerine karşı çıkmıştı. Mikrobiyoloji tarihinin en büyük ismi olan Louis Pasteur, cansız maddenin hayat oluşturamayacağını kanıtlamış ve canlılığın Allah'ın bir mucizesi olduğunu açıklamıştı. Ünlü Alman fizikçi Max Planck, evrendeki düzenin yaratıcısının Allah olduğunu söylemiş, imanın bilim adamlarının vazgeçemeyeceği bir vasıf olduğunu vurgulamıştı. ...20. yüzyılın en önemli bilim adamı sayılan Albert Einstein, bilimin dinsiz olamayacağını savunmuş ve şöyle demişti. Dinsiz bir bilim topaldır. Bilim tarihine yön veren diğer pek çok bilim adamı da yine Allah'a inanan dindar insanlardı. Bu bilim adamlarının hepsi Allah'a inanmış ve onun yarattığı evreni keşfetme niyetiyle bilime hizmet etmişlerdi. Allah'ın Kur'an'da insanlara belirttiği gibi göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünmüşler ve evreni bu bilinçle araştırmışlardır. Bilimin doğuşu ve gelişmesi bu bilinç sayesindedir. Ancak 19. yüzyılda bu bilincin yerine materyalizm denen bir aldatmaca yerleştirilmiştir. 19. yüzyıl, insanlık tarihinin en büyük yanılgılarına sahne olan bir devirdi. Bu yanılgılar eski bir Yunan öğretisi olan materyalist felsefenin Avrupa düşüncesine empoze edilmesiyle başladı. Bu devrin en büyük yanılgısıysa Darwin'in evrim teorisiydi. Darwinizmin doğuşundan önce Avrupa'da biyoloji, Allah'ın varlığının delillerini gösteren bir bilim dalı olarak kabul ediliyordu. Ünlü biyolog William Paley, Doğal Teoloji adlı kitabında ünlü saat örneğini vermişti. Paley şöyle diyordu: "Nasıl her saat bir saatçinin varlığını kanıtlarsa, doğadaki tasarımlar da Allah'ın varlığını kanıtlar." Ancak Darwin, ortaya attığı evrim teorisiyle birlikte bu gerçeği reddetti. Bilimi materyalist felsefenin gereklerine göre çarpıtarak tüm canlıların tesadüflerin eseri olduğunu ileri sürdü. Devrin ateistleri Darwin'in evrim teorisine büyük bir coşkuyla sarıldılar. Böylece dinle bilim arasında yapay bir ayrılık meydana getirilmiş oluyordu. İngiliz araştırmacılar Michael Bagant, Richard Lie ve Henry Lincoln The Messianic Legacy adlı kitapta bu konuda şu yorumu yaparlar:
"Darwin'den 100 yıl önce bilim dinden ayrı değildi. Aksine onun bir parçasıydı ve nihai amacı ona hizmet etmekti. Ama Darwin'in zamanındaki bilim o zamana dek taşımakta olduğu bu anlamdan koparıldı ve kendisini dine karşı mutlak bir rakip ve alternatif bir anlam olarak tanımladı. Artık insanlık bu ikisi arasında bir seçim yapmaya zorlanacaktı."
Sadece biyoloji değil, psikoloji ve sosyoloji gibi bilim dalları da materyalist felsefeye göre çarpıtıldı. Astronomi, eski Yunan'ın materyalist dogmalarına göre saptırıldı. Bilimin yeni amacı, materyalist felsefeyi doğrulamaktı. Bu yanlış varsayımlar, geçtiğimiz 150 yıl boyunca bilim dünyasını çıkmaza sürükledi. Farklı bilim dallarından on binlerce bilim adamı, Darwinizmi ya da diğer materyalist teorileri kanıtlayabilmek umuduyla çaba harcadılar. Ancak hayal kırıklığına uğradılar. Dahası bilimsel deliller varmak istedikleri sonucun tam tersini gösterdi. Yani yaratılış gerçeğini doğruladı. Bugün bilim dünyası bu gerçeğin şaşkınlığı içindedir. Doğa incelendikçe her detayında büyük bir plan ve tasarım bulunduğu ortaya çıkmakta ve bu da materyalist felsefeyi temelinden çürütmektedir. Örneğin DNA'nın olağanüstü yapısı bilim adamlarına bunun tesadüf ürünü olamayacağını göstermektedir. Tek bir insan hücresindeki DNA, tam 900 ciltlik bir ansiklopediyi dolduracak kadar bilgi içermektedir. İnsan genomu projesini yürüten Celera şirketinden bilim adamı Gene Myers bu konuda şu yorumu yapar:
"Beni asıl şaşırtan şey yaşamın mimarisi. Sistem olağanüstü derecede kompleks, özel olarak tasarlanmış gibi. Burada muazzam bir aklın izleri var."
Bu şaşkınlık tüm bilim dünyasına hakimdir. Bilim adamları kendilerine doğru olarak öğretilen materyalist felsefenin ve Darwinizmin geçersizliğini hayretle görmekte, bazıları sessiz kalırken bazıları da bunu açıkça ilan etmektedir. Bunlardan biri olan Amerikalı biyokimya profesörü Michael Behe, Darwinizmin Kara Kutusu adlı kitabında bilim dünyasının durumunu şöyle tarif eder.
Son 40 yıl içinde modern biyokimya, hücrenin sırlarının önemli bir bölümünü ortaya çıkardı. On binlerce insan bu sırları bulmak için yaşamlarını laboratuvarlardaki uzun çalışmalara adadılar. Hücreyi araştırmak için gerçekleştirilen tüm bu çabalar çok açık bir biçimde bağıra bağıra tek bir sonucu veriyordu. Tasarım. Bu sonuç o denli belirgindi ki bilimin tarihindeki en önemli buluşlardan biri olarak görülmeli, sevinç çığlıklarına ve büyük kutlamalara yol açmalıydı. Ama hiçbir kutlama yaşanmadı, hiçbir sevinç ifade edilmedi. Peki neden? Neden bilim dünyası keşfettiği büyük gerçeğe sahip çıkmıyor? Çünkü bilinçli bir tasarımı kabul etmek, ister istemez Allah'ın varlığını kabul etmeyi çağrıştırıyor onlara.
Aynı durum astronomi dünyasında da geçerlidir. 20. yüzyıl astronomisi 19. yüzyıldaki materyalist teorileri yıkmıştır. Önce Big Bang teorisiyle birlikte evrenin bir başlangıcı, yani yaratılış anı olduğu ortaya çıkmıştır. Daha sonra da evrende insan yaşamını gözeten olağanüstü derecede hassas bir tasarım ve denge bulunduğu anlaşılmıştır. Bu nedenledir ki ateizm fizik ve astronomi dünyasında hızlı bir çöküş içindedir. Amerikalı fizikçi Robert Griffiths bu gerçeği esprili bir biçimde şöyle ifade etmektedir.
Kendisiyle tartışmak için bir ateist aradığımda üniversitedeki felsefe bölümüne gidiyorum. Ama fizik bölümünden pek öyle kimse çıkmıyor artık.
Kısacası, günümüzde materyalist felsefe çökmektedir. Bilim, materyalist felsefe tarafından reddedilen çok önemli bazı gerçekleri yeniden keşfetmiş durumdadır. Ve böylece yeni bir bilim anlayışı doğmaktadır. Son 10 yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri'nde hızla yükselen bilinçli tasarım teorisi bu yeni bilim anlayışının bir öncüsüdür. Bu teorinin savunucuları, Darwinizmin bilim tarihinin en büyük yanılgısı olduğunu ve doğada bilinçli bir tasarımın, yani yaratılışın kanıtlarının bulunduğunu anlatmaktadırlar. Örneğin dünyaca ünlü Avusturyalı moleküler biyolog Michael Denton, canlıların kompleks organlarının evrimle açıklanamayacağını şöyle anlatmaktadır.
This is a very profound question which everybody skirts, everybody brushes over, everybody tries to sweep under the carpets. The fact is that the majority of these complex adaptations in nature cannot be adequately explained by that their emergence occurred by a series of intermediate forms. And this is in fact something which in fact, as far as I'm concerned, this is a fundamental problem. And the fact that there are so many of these things, for me, okay, there's something wrong with the theory. Common sense tells me there must be something wrong.
Ünlü Alman biyolog Werner Gitt, canlılardaki genetik bilginin yaratılışı nasıl kanıtladığını şöyle anlatmaktadır.
It is impossible that new information is coming from a random process. If you see a computer program, it needs a programmer. If you see a car, it needs a designer. If you see the biological information in the cells, then you must say that is the right conclusion. It needs a creator who has made the program, the genes, to create the proteins, to create the organs. It is necessary. That we have this. So we can say evolution is an impossible process.
Amerikalı biyokimya profesörü Michael Behe, yaratılışın neden bilimsel bir gerçek olduğunu şu şekilde izah etmektedir.
I think the conclusion of design is a scientific one, an empirical one, based completely on the observable system, the universe and life were intended, that they are the product of intelligent activity. And I'd just like to point out that this reason or this idea comes from the progress of science. It is not from not what we do not know, but is rather from what we have learned over the past 50 years.
Amerikalı düşünür Profesör Philip Johnson ise bilimin vardığı sonucu şöyle özetlemektedir.
That we are here as the products of an intelligent creator that brought about our existence for a purpose. Our existence and that of other living things was due to the conscious, purposeful activity of a creator.
Tüm evreni Allah yaratmıştır ve yaratılmış her şey insana Allah'ın delillerini gösterir. Bilim, bu yaratılmış varlıkları incelemenin yöntemidir. Dolayısıyla dinin ve bilimin çatışması düşünülemez. Aksine İslam dini bilimi teşvik eder. İslam tarihindeki büyük bilimsel ilerleme bu teşvikin önemini açıkça göstermektedir. Bilimi materyalist felsefeyle karıştırmak isteyen 19. yüzyıl teorileri ise günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. İnsanlık yakında daha da açık bir şekilde anlayacaktır ki, tüm evreni ve canlıları Allah yaratmıştır. Bilim, bu yaratılışın delillerini ortaya koymaktadır. Ve bu gerçeği 14 asır önceden haber vermiş olan Kur'an-ı Kerim, bilime yol göstermektedir. Bu Kur'an, ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Bu benim dosdoğru olan yolumdur. Şu halde ona uyun. Sizi onun yolundan ayıracak başka yollara uymayın. Bununla size tavsiye etti. Umulur ki korkup sakınırsınız.